Ayrım 3. Ustaca Sevmek. Don Miguel Ruiz. Sayfa 37. 3. Sevgiye inanmayan adam. Size sevgiye inanmayan bir adama ilişkin çok eski bir öykü anlatmak istiyorum. Bu adam sizin benim gibi sıradan bir insanmış. Onu alışılmadık kılan düşünme biçimiymiş. Sevginin olmadığına inanırmış. Sevgi arayışında pek çok deneyim yaşamış elbette. Çevresindeki insanları gözlemlemiş. Yaşamın büyük bir bölümü sevgi arayışıyla geçip gitmiş. Eriştiği yegane sonuç ise sevgi diye bir şeyin olmadığı olmuş. Adam nereye gitse sevginin, insanların zayıf zihninin dizginlerini ele geçirmek için şairlerle dinlerin uydurduğu bir masal olduğunu anlatırmış. Sevginin gerçek olmadığını, bu nedenle insanın ne kadar ararsa arasın sevgi filan bulamayacağını söylermiş. Bu adam çok zeki, inandırıcı biriymiş. Bir yıl kitap okuyup en iyi üniversitelere gitmiş, saygı duyulan bir öğrenci olmuş. Karşısına çıkıp konuşamayacağı hiçbir topluluk yokmuş. Çok güçlüymüş mantığı. Öne sürdüğü sevginin bir uyuşturucu olduğuymuş. Bu uyuşturucu sizi çok yükseklere çıkarabilirmiş gerçi ama güçlü bir de ihtiyaç yaratırmış. Sevgi bağımlısı olabilirsiniz dermiş adam. Peki günlük dozunuzu alamadığında ne olacak? Tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi sevgide de her gün almanız gereken bir doz vardır. Adam birbirlerini sevenler arasındaki çoğu ilişkinin bir uyuşturucu bağımlısıyla ona uyuşturucu sağlayan arasındaki ilişkiye benzediğini söylermiş. İki kişiden sevgiye daha fazla gereksineni uyuşturucu bağımlısının, diğeri de ona uyuşturucuyu satanın yerine geçiyormuş. Sevgiye daha az gereksinen ilişkinin dizginlerini tutanmış. Bu işleyişi böylesine açıkça görebilmemizin nedeni her ilişkide birinin çok sevmesi, diğerinin ise o kadar sevmeyip yüreğini kendisine verenden yararlanmasıymış. Birbirlerini nasıl yönlendirdiklerini, etki ve tepkilerini görebilirmişsiniz. Satıcı ve uyuşturucu bağımlısı gibilermiş canım işte. Uyuşturucu bağımlısı, bağımlılığı daha fazla olan, bir sonraki dozunu alamayacağının dinmek bilmeyen korkusuyla yaşarmış. Beni terk ederse ne yaparım diye düşünürmüş. Korku bağımlıyı son derece sahiplenici kılarmış. O benim. Bağımlılık kaybetme korkusu nedeniyle kıskançlığa, talepkarlığa dönüşürmüş. Uyuşturucu elinde bulunduran satıcı bağımlı olanı dozları bol tutup azaltarak bazen de hiç vermeyerek parmağında oynatırmış. Sevgiye daha çok gereksinen bütünüyle teslim olur, terk edilmenin önüne geçmek için elinden geleni yaparmış. Adam karşısına çıkan herkese sevginin neden var olmadığını anlatırmış. İnsanların sevgi dediği denetim üzerine kurulu bir korku ilişkisinden başka şey değildir. Saygı nerede? Olduğunu iddia ettikleri sevgi nerede? Sevgi diye bir şey yok. Genç çiftler, Tanrı, aileleri ve dostları önünde birbirlerine bir yığın söz veriyor. Sonsuza kadar birlikte yaşama. İyi zamanda, kötü zamanda birbirlerinin yanında olma, birbirlerini sevip sayma ve böylece uzayıp giden sözler bunlar. İşin şaşırtıcı yanı verdikleri sözlere inanmaları. Ama evlendikten bir hafta, bir ay ya da birkaç ay sonra bu sözlerin hiçbirinin tutulmadığını görebilirsiniz. Bütün göreceğiniz kimin kimi yöneteceğinin ortaya çıkacağı bir güç savaşıdır. Kim uyuşturucu satıcısı, kim bağımlı olacaktır? Birkaç ay içinde birbirlerine göstermeye söz verdikleri saygı uçup gider. İçerlemeler, duygusal zehir biriktikçe birikir. Sevgiyi nerede yitirdiklerini bilemez olana dek birbirlerini yaralar dururlar. Yalnızlıktan, başkalarının ne diyeceğinden, yargılarından olduğu kadar kendi görüş ve hükümlerinden de korktukları için bir arada kalırlar. Peki ya sevgi nerededir? Adam bunca yıldır birlikte olmaktan ötürü gurur duyan 30-40-50 yıllık çiftler gördüğünü iddia edermiş. Ama sıra ilişkilerinden söz etmeye geldiğinde söyledikleri evlilik hakkımızdan gelemedi olurmuş. Bunun da anlamı birinin diğerine boyun eğmiş olması, boyun eğinin mücadeleden vazgeçip acıya dayanmaya karar vermesiymiş. İradesi daha güçlü, ihtiyacı daha az olan savaşı kazanırmış. Peki ya adına sevgi dedikleri ateş? O nerede kalmış? Birbirlerine sahip oldukları mallar gibi davranırlarmış. O bana ait. Adam konuştukça konuşur, sevgiye inanmama nedenlerini sayıp dökermiş. Ben bütün bu yollardan geçtim. Artık hiç kimseye sevgi adına beni parmağında oynatma, yaşamımı denetleme izni vermeyeceğim. Sıraladığı gerçekler hayli akla yatkınmış, söyledikleriyle pek çok kişiyi inandırmış. sevgi diye bir şey yoktur. Günün birinde parkta dolaşırken bir sıraya oturmuş, ağlayan bir kadın görmüş. Merakı uyanmış, yanına oturmuş, yardım edip edemeyeceğini, neden ağladığını sormuş. Kadın sevgi olmadığı için ağladığını söylediğinde ne kadar şaşırdığını gözünün önüne getirebilirsiniz. Çok şaşırtıcı demiş, sevginin olmadığına inanan bir kadın. Elbette kadını daha yakından tanımak istemiş. Neden sevginin olmadığını söylüyorsun diye sormuş. Uzun bir öykü diye yanıtlamış kadın. Evlendiğimde çok gençtim. Sevgi ve yaşamımı o adamla geçireceğim yanılsaması ile doluydu içim. Birbirimize bağlılık, saygı, onur sözleri verip bir aile kurduk. Ama kısa zaman sonra her şey değişti. Ben kendini çocukları ve evine adayan kadın oldum. Kocam işinde yükselmeyi, başarılarını sürdürdü. Evin dışında yarattığı imge onun için ailemizden daha önemliydi. O bana, ben ona duyduğumuz saygıyı yitirdik. Birbirimize yaralamaya başladık. Bir an geldi, onu sevmediğimi, onun da beni sevmediğini keşfettim. Ama çocukların bir babaya ihtiyacı vardı. Bu da benim kalıp onu desteklemek için elimden geleni yapmamın gerekçesi oldu. Çocuklar büyüyüp evden ayrıldı artık. İlişkiyi sürdürmek için bir bahanem kalmadı. Aramızda ne sevgi var ne incelik. Başka birisini bulsam bile aynı şey olacağını biliyorum. Çünkü ne sevgi diye bir şey var ne de olmayan bir şey aramanın anlamı. Onun için ağlıyorum. Onu çok iyi anlayan adam kadına sarılmış. Haklısın demiş, sevgi diye bir şey yok. Sevgi arıyoruz, yüreğimizi açıyor, yaralanabilir hale geliyoruz. Ama bütün bulduğumuz bencillik oluyor. İncindiğimize inanmasak bile yaralıyor bu bizi. Kaç ilişki kurduğumuzun önemi yok. Aynı şey durmadan yineleniyor. Sevgi arayışını sürdürmenin ne anlamı var ki? Ortak noktaları çokmuş. Birbirlerinin en yakın dostları haline gelmişler. Çok güzel bir ilişkiler olmuş. Birbirlerini saymış, hiçbir zaman küçük düşürmemişler. Birlikte attıkları her adım onları mutlu etmiş. Ne kıskançlık varmış aralarında, ne diğerini yönetme isteği, sahiplenme. İlişkileri geliştikçe gelişmiş, birlikte olmayı seviyorlarmış. Çünkü birlikte olduklarında çok eğlenirlermiş. Birlikte olmadıklarında ise birbirlerini özlerlermiş. Şehir dışına çıktığı bir gün adamın aklına tuhaf bir düşünce belirmiş. Belki de diye geçirmiş içinden ona karşı hissettiğim sevgidir. Ama şimdiye kadar hissettiklerimden o kadar farklı ki. Şairlerin olduğunu söylediği şey değil bu. Dinin dediği de değil. Çünkü ondan sorumlu değilim. Hiçbir şey almıyorum ondan. Beni kollamasına gereksinmiyorum. Sorunlarımdan ötürü onu suçlamıyorum. Dramlarımı ona aktarmıyorum. Birlikte çok güzel vakit geçiriyor. Birbirimizin varlığından zevk alıyoruz. Onun düşünme, hissetme biçimine saygı duyuyorum. Beni utandırmıyor, canımı sıkmıyor. Başkalarıyla birlikte olduğunda kıskanmıyorum. Başarılarına gıpta etmiyorum. Belki de sevgi vardır ama bu herkesin sevgi olduğunu sandığı şey değil. Dönüp kadına tuhaf düşüncesini açacağı zamanı iple çekmiş. Konuşmaya başladığında kadın sözünü kesip neden söz ettiğini biliyorum demiş. Aynı düşünce uzun zamandır benim de aklımda. Ama sevgiye inanmadığını bildiğim için seninle paylaşmak istemedim. Sevgi belki de vardır ama bu bizim sevgi sandığımız şey değil. Sevgili olmaya, birlikte yaşamaya karar vermişler, şaşırtıcı bir şey olmuş. Aralarında hiçbir şey değişmemiş. Birbirlerini saymaya, desteklemeye devam etmişler. Sevgileri büyüdükçe büyümüş. Öyle mutlularmış ki yaptıkları en küçük şey bile yüreklerini sevginin müziğiyle dolduruyormuş. Adamı sevgiyle dolup taşan yüreği bir akşam bir mucize gerçekleştirmiş. Yıldızları seyrederken aralarında en güzel olanı bulmuş. Sevgisinin büyüklüğüyle bu yıldız gökten yeryüzüne ellerinin arasına kaymış. Sonra bir mucize daha olmuş ve adamın ruhu bu yıldızla birleşmiş. Mutluluğu çok derinmiş. Kadına gidip sevgisini kanıtlamak için yıldızı eline vermeye can atmış. Yıldızı avuçlarına bıraktığı an kadının yüreğinden kuşku gelip geçmiş. Aşırıymış bu sevgi. İşte o an yıldız ellerinden düşüp binlerce küçük parçaya ayrılmış. Bugün sevginin olmadığına yeminler ederek dolaşıp duran yaşlı bir adam vardır. Bir de bir zamanlar ellerinde tutup bir kuşku anında yitirdiği cennet için gözyaşı döken güzel yaşlı bir kadın. Sevgiye inanmayan adamın öyküsüdür bu. Yanlış kimindi? Hatanın ne olduğunu bilmek ister misiniz? Adamın yanlışı mutluluğunu kadına verebileceğini düşünmekti. Yıldız onun mutluluğuydu. Yaptığı hata ise mutluluğunu kadının ellerine vermesi. Mutluluk asla dışımızdan gelmez. Adamın mutluluğun kaynağı içinden gelen sevgiydi. Kadının mutluluğun kaynağı da kendi içinden gelen sevgiydi. Ama adam kadının mutluluğundan sorumlu kıldığı an kadın yıldızı parçaladı. Çünkü onun mutluluğunun sorumlusu olamazdı. Kadın adamı ne kadar severse sevsin onu hiçbir zaman mutlu edemezdi. Çünkü içinden geçenleri asla bilemezdi. Düşlerini bilmediği için beklentilerini de bilemezdi. Mutluluğunuzu alıp başka birisini ellerine bırakacak olursanız er geç kıracaktır. Mutluluğunuzu başka birisine verirseniz alıp götürebilir. Çünkü mutluluk yalnızca sizin içinizden gelir ve sevginizin sonucudur. Mutluluğunuzdan siz sorumlusunuz. Başka birisini hiçbir zaman kendi mutluluğumuzdan sorumlu kılamayız. Ama evlenirken ilk yaptığımız yüzükleri birbirimizin parmağına takmaktır. Onun sizi, sizin onu mutlu kılacağınız beklentisiyle yıldızlarımızı birbirimizin eline veririz. Birisini ne kadar çok severseniz sevin, onun olmasını istediği kişi olmayacaksınız. Bu daha başlangıçta çoğumuzun düştüğü bir yanlış. Mutluluğumuzu eşimize dayandırıyoruz. İlişki de bu şekilde tıkanıp kalıyor. Tutamayacağımız sözler veriyor, kendimizi başarısızlığa mahkum ediyoruz. 4. Sevgi yolu, korku yolu. Bütün yaşamınız bir düşten ibaret. Kendinize ilişkin, bilginizin yegane gerçek olduğu hayali içinde yaşıyorsunuz. Sizin gerçeğiniz kendi çocuklarınız. Anne babanız da içinde olmak üzere sizden başkası için gerçek değil. Sizin kendinize ilişkin inançlarınızla annenizin sizin hakkınızdaki düşüncelerini ele almanız yeter. Anneniz sizi çok iyi tanıdığını söyler ama gerçekte kim olduğunuza ilişkin en ufak bir fikri bile yoktur. Siz de annenizi çok iyi tanıdığınıza inanırsınız ama onun gerçekte kim olduğunu siz de hiç bilmezsiniz. Yaşamı hiçbir zaman kimseyle paylaşmadığı nice hayallerle doludur. Zihninde neler olduğunu bilmezsiniz. Yaşamınıza bir göz atıp 11-12 yaşlarında neler yaptığınızı anımsamaya kalkışacak olsanız bütün hayatınızın ancak %5 kadarını hatırlayabilirsiniz. İsminiz gibi en önemli şeyleri kuşkusuz anımsarsınız. Bunlar durmadan yinelenen verilerdir ama kimi zaman kendi çocuklarınız ya da dostlarınızın adlarını çıkaramadığınız olur. Bunun nedeni yaşamınızın sürekli değişim içinde yer alan pek çok küçük düşten olmasıdır. Düşlerin dağılıp gitme eğilimi vardır. Bu nedenle böylesine çabuk unuturuz. Her insanın kişisel bir yaşam düşü vardır ve bu düş diğer herkesinkinden bütünüyle farklıdır. Düşlerimiz inançlarımızı izler, yargılama ve kurbanlaşma biçimimizle değişime uğrar. Bundan ötürü iki kişinin düşü bile hiçbir zaman aynı değildir. İlişki içinde olduğumuz birisiyle aynı olduğumuzu, aynı şekilde düşünüp hissederek düşlediğimizi ileri sürebiliriz. Ama böyle bir şeyin olanağı yoktur. İki ayrı düşle iki düşçü vardır ortada. Her düşçünün düşü kendince olacaktır. Bu nedenle iki düşçü arasındaki farkları kabul etmemiz, birbirimizin düşüne saygı göstermemiz gerekir. Aynı anda binlerce ilişkimiz olabilir ama her ilişki yalnızca iki kişi arasındadır. Dostlarımın her biriyle ilişkim vardır ama bunların tümü de ikili ilişkilerdir. Her bir çocuğumla ilişki içindeyimdir. Bu ilişkilerin her biri de diğerinden bütünüyle farklıdır. İki kişinin düş kurma biçimine göre adına ilişki dediğimiz rüyanın niteliği ortaya çıkar. Anne babamız, kardeşlerimiz, dostlarımızla kurduğumuz her ilişki eşsizdir. Çünkü her birimiz birlikte küçük bir düş kurmaktayız. Her ilişki iki düşçünün oluşturduğu yaşayan bir varlık haline gelir. Bedeninizin hücrelerden oluşması gibi düşleriniz de duygulardan oluşur. Bu duyguların iki kaynağı vardır. Birisi korku ve korkudan doğan bütün diğer duygular. Diğeri ise sevgi ve sevgiden kaynaklanan bütün duygular. Her iki duyguyu da deneyimleriz ama gündelik yaşamımızda ağır basan korkudur. Dünyadaki olağan ilişkilerin %95'inin korku, %5'inin sevgiye dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Kişilere göre değişecektir elbette ama korkunun ilişkinin %60'ına, sevginin ise 40'ına yayıldığı durumda bile ilişkinin temeli korku olmaya devam eder. Bu duyguları anlamak üzere adlarına sevginin yolu ve korkunun yolu diyeceğim ayrıca özelliklerini tanımlayabiliriz. Bu yollar hayatlarımızı nasıl yaşadığımızı işaret eden nirengi noktalarıdır. Bu ayrımlar mantıklı zihnin yaptığımız seçimleri anlayıp denetlemesi içindir. Sevgi ve korkunun kimi özelliklerine bir göz atalım. Sevgi hiçbir zorunluluk barındırmaz. Korku zorunluluklarla doludur. Korku yolunda bir şey yapma nedenimiz onu yapmak zorunda oluşumuzdur. Başkalarından da aynı şekilde davranmalarını bekleriz. Zorunluluk onlar için de geçerlidir. Zorunluyuzdur, bunu hissettiğimiz an direnmeye başlarız. Ne kadar direnirsek o kadar çok acı çekeriz. Er geç zorunluluklardan kaçmaya çalışırız. Öte yanda sevgide direnç yoktur. Ne yaparsak istediğimiz içindir. Yaptığımız bir zevk haline gelir, oyundur, eğleniriz. Sevgide beklenti yoktur. Korku ise beklenti doludur. Korktuğumuzda yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyleri yaparız. Başkalarından da aynı şekilde davranmalarını bekleriz. Bu nedenle korku acı vericidir. Sevgi ise sizi incitmez. Bir şey beklediğimizde, beklentimiz de gerçekleşmediğinde haksızlığa uğradığımızı hisseder, acı duyarız. Beklentilerimizin yerine gelmesinden ötürü başkalarını suçlarız. Sevdiğimiz zaman beklentimiz yoktur. Bir şey istediğimiz için yapar, başkaları istedikleri ya da istemedikleri için aynı şey yaptıkları ya da yapmadıklarında bunu üzerimize alınmayız. Beklentimiz olmadığında herhangi bir şeyin gerçekleşmemesinin önemi yoktur. Kendimizi incinmiş hissetmeyiz. Her şeyi olduğu gibi kabul ederiz. Aşık olduğumuzda bizi pek az şeyin yaralayabilmesinin ardındaki neden budur. Sevgilimizden bir şey beklemeyiz. Zorunluluklar yoktur yaşamımızda. Sevginin temeli saygıdır. Korku kendisi de içinde olmak üzere hiçbir şeyi saymaz. Sizin için üzülmem, sizi saymamam demektir. Kendi seçimlerinizi yapamayacak olduğunuza inanmam anlamına gelir. Seçimlerinizi sizin adınıza yapmaya başlamam demek, size saygı duymadığım anlamına gelir. Saygı duymazsam sizi denetlemeye çalışırım. Çocuklarımıza yaşamlarını nasıl yaşamaları gerektiğini söylediğimiz çoğu zaman bunun nedeni onları saymamamızdır. Çocuklarımız için üzülür, yapmaları gereken şeyleri onların yerine yapmaya kalkışırız. Kendimi saymadığımda kendim için üzülürüm. Bu dünyada yeterince iyi olmadığımı hissederim. Kendinizi saymadığınızı nereden bilebilirsiniz? Kendi kendinize, yazık bana. Yeterince güçlü, zeki, güzel değilim. Elimden daha iyisi gelmiyor dediğinizde kendine acımasız saygısızlıktan ileri gelir. Sevgi acımasızdır. Kimse için üzülmez. Buna karşılık şefkatlidir. Korku acıma doludur. Herkes için üzülür. Bir şeyi başaracak kadar güçlü olmadığıma inandığınızda, bana saygı duymadığınızda benim için üzülürsünüz. Öte yandan sevgi saygı duyar. Sizi severim. Önünüzdeki işi başarabileceğinize güvenirim. Seçimlerinizi yapabilecek kadar güçlü, zeki, iyi olduğunuzu bilirim. Başarısızlığa uğrayacak olursanız size elimi uzatabilir, ayağa kalkmanıza yardım edebilirim. Başarabilirsin, haydi başla diyebilirim. Bu şefkattir. Acıma hissetmekle aynı şey değildir. Şefkat saygı ve sevgiden doğar, acıma ise saygının yokluğu ve korkudan. Sevgi bütünüyle sorumluluk sahibidir. Korku sorumluluk almaktan kaçınır ama bu sorumluluk sahibi olmadığı anlamına gelmez. Sorumluluktan kaçınmaya çalışmak düştüğümüz en büyük yanlışlardan biridir. Çünkü her eylemin bir sonucu vardır. Düşündüğümüz, yaptığımız her şeyin bir sonucu vardır. Bir seçim yapmayacak olursak bunun doğuracağı bir sonuç ya da tepki olacaktır. Eylemlerimizin sonuçlarını şu ya da bu şekilde deneyimleriz. Bu nedenle İstemese bile her insan bütün hareketlerinden sorumludur. Başkaları sizin yanlışlarınızın bedelini ödemek isteyebilir ama bu bedeli zaten ödemek, bu durumda misliyle ödemek durumundasınızdır. Başkaları sizin sorumluluğunuzu üstlenmeye kalkıştığında yaşanan dram daha da büyüyecektir. Sevgi her zaman incedir. Korkuysa hep kaba. Korkuyla hareket ettiğimizde yaşamımız zorunluluklar, beklentiler, saygısızlık, sorumluluktan kaçınma ve acımayla dolar. Onca korkunun acısını çekerken nasıl iyi olabiliriz ki? Her şey bize kendimizi kurban gibi hissettirir. Öfke, keder, kıskançlık ya da aldatılmışlık duyguları içinde oluruz. Öfke, yüzüne maske geçirmiş korkudan başka bir şey değildir. Korkudan kaynaklanıp acı yaratan bütün bu duygularla inceliği ancak taklit edebiliriz. Gerçekte ince değildir tavrımız. Çünkü kendimizi iyi, mutlu hissetmeyiz. Sevgi yolunu izliyorsanız hiçbir zorunluluk, beklenti yoktur yaşamınızda. Kendiniz ya da eşiniz için üzülmezsiniz. Sizin için her şey olduğu gibi yolundadır. Bundan ötürü de yüzünüzden gülümseme eksik olmaz. Kendinizi iyi hissedersiniz ve mutlu olduğunuz için de nazik olursunuz. Sevgi her zaman incedir. İncelik sizi verici kılarak bütün kapıları açar. sevgi vericidir. Korku bencildir. Korkuda yalnızca ben vardır. Bencillik bütün kapıları kapar. Sevgi koşulsuzdur. Korku pek çok koşul koyar. Korku yolunda sizi denetlememe izin vermeniz, bana iyi davranmanız, sizin için belirlediğim imgeye uymanız halinde sizi severim. Nasıl olmanız gerektiğine ilişkin bir imge yaratırım ve hiçbir zaman bu imgenin gereklerini yerine getiremeyecek olduğunuz için sizi yargılamaya, suçlu bulmaya başlarım. Hatta çoğu zaman varlığınız benim için utanç konusu olur. Çünkü istediğim gibi olmamışsınızdır. Sizin için yarattığım imgeye uymamanız canımı sıkar, sabrımı taşırırsınız. Nazik rolü oynarım. Sevgi yolunda eğer yoktur, koşul koyma yoktur. Sizi herhangi bir nedene dayanmadan sever, sevgimi doğrulamaya çalışmam. Yaşama biçiminiz hoşuma gitmiyorsa hoşuma giden birisiyle birlikte olurum. Ne bizim kimseyi değiştirmeye hakkımız vardır, ne de kimsenin bizi. Değişirsek bu değişmeyi istediğimiz, daha fazla acı çekmeyi istemediğimiz içindir. Çoğu insan bütün yaşamını korku yolunda geçirir. Böyle olması gerektiğini hissettiği için ilişkiye girer. Eşleri ve kendilerine ilişkin beklentilerle doludur girdikleri ilişki. Bütün bu dram ve acıların nedeni ise dünyaya gelişimizden öncelere dayanan iletişim yollarını kullanmamızdır. İnsanlar yargılar ve yargılanır. Birbirlerinin dostlarının hakkında orada burada durmadan dedikodu yapar. Aile bireylerinin birbirinden nefret etmesine yol açarlar. Duygusal zehir biriktirip çocuklarına aktarırlar. Şu babanızın bana yaptığına bir bakın. Babanız gibi olmayın sakın. Bütün erkekler, kadınlar böyledir. Onca sevdiğimiz insana, çocuklarımıza, eşimize yaptığımız işte budur. Korku yolunda öyle çok şartımız, beklenti ve zorunluluklarımız vardır ki, gerçekte hiçbir kuralın olmaması gerekirken, kendimizi duygusal acıya karşı savunmamızı sağlayacak pek çok kural yaratırız. Yarattığımız bu kurallar aramızdaki iletişim yollarının niteliğini etkiler. Çünkü korktuğumuz zaman yalan söyleriz. Benden belli bir şekilde davranmamı beklediğinizde bu şekilde davranma zorunluluğu hissederim. Gerçekse benim benden istediğiniz gibi olmadığımdır. Dürüst davranıp nasılsam öyle olduğumda bu sizi yaralar, öfkelendirir. O zaman da yargınızdan korktuğum için yalan söylerim. Beni suçlamanızdan, suçlu bulup cezalandırmanızdan korkarım. Davranışımı anımsadığınız her seferinde aynı yanlıştan ötürü beni yeniden ve yeniden cezalandırırsınız. Sevgi yolunda adalet vardır. Yanlış yaptığınızda yalnızca bu hatanızın bedelini ödersiniz. Kendinizi gerçekten seviyorsanız bu yanlışınızdan da ders alırsınız. Korku yolunda adalet yoktur. Aynı yanlışın bedelini kendinize binlerce kez ödetirsiniz. Eşiniz, dostunuza da ödetirsiniz. Bu da haksızlık olduğu için pek çok duygusal yara açar. Sonra da elbette kendinizi başarısızlığa mahkum edersiniz. İnsanların ne kadar küçük ve basit de olsa her şey için bir dramı vardır. Bu dramları cehennemdeki olağan ilişkilerde görürüz. Burada çiftler korku yolunda yaşamaktadır. Her ilişkide ilişkinin iki yarısı vardır. Bir yarısı sizsiniz, diğer yarısı ise oğlunuz, kızınız, babanız, anneniz, dostlarınız, eşiniz. Bu yarılar içinde yalnızca size ait olandan sorumlusunuz. İlişkinin diğer yarısından sorumlu değilsiniz. Ne kadar yakın olduğunuzu, ne kadar çok sevdiğinizi düşünürseniz düşünün, karşınızdakinin zihninden geçenlerden sorumlu olmanızın hiçbir yolu yoktur. İlişkideki diğer kişinin ne hissettiğini, neye inandığını, düşüncelerini hiçbir zaman bilemezsiniz. O kişi hakkında hiçbir şey bilmezsiniz. Gerçek budur. Peki ya biz ne yaparız? İlişkinin diğer yarısının sorumluluğunu üstlenmeye kalkışırız. Cehennemdeki ilişkilerin korku, dram ve güç savaşına dayanmasının nedeni de budur. Giriştiğimiz güç savaşının nedeni saygıdan yoksun oluşumuzdur. Gerçek sevgiden yoksun oluşumuz. Yaşadığımız bencillik sevgi değil. Bizi mutlu eden küçük dozlardan ibaret yaşadığımız. Saygının yokluğunda herkes kendini diğerinden sorumlu hissettiği için güç savaşları başlar. Sizi kontrol etmem gerekir çünkü saygı duymuyorumdur. Kendimi sizden sorumlu hissederim çünkü sizin başınıza gelen ne olursa olsun benim için bir incinme konusudur. Acıdan kaçınmak isterim. Sizin sorumluluk almadığınızı gördüğümde sorumluluktan benim anladığımı uygulamanız için her fırsatta bunu başınıza vururum. Korku yolundaysınız, olan işte budur. Saygı duymadığımdan kendiniz için iyi ve doğrunun ne olduğunu bilebilecek kadar iyi ya da zeki değilmişsiniz gibi hareket ederim. Kimi durumlarda yeterli olamayacağınızı varsaydığımdan denetimi ele almam gerektiğini düşünür, ben hallederim ya da sen bırak derim. İlişkinin diğer yarısını oluşturan kişiyi siler, bütünün denetimini ele geçiririm. Sorumluluğu bütünüyle üstlendiğimde sizin yarınız ne olacaktır? İlişki bu şekilde yürümez. Diğer yarısı ile ilişkiyi paylaşabilir, birliktelikten zevk alınabilir, birlikte düşlerin en güzelini yaratabiliriz. Ama diğer yarının her zaman kendi düşü, istemi olacaktır ve ne kadar istersek isteyelim, bu düşü biz denetleyemeyiz. Bir seçeneğimiz var. Bir güç savaşı çatışması yaratabilir ya da iyi bir oyun arkadaşı ve takım oyuncusu haline gelebiliriz. Oyun arkadaşları ve aynı takımın oyuncuları oyunu birlikte oynarlar, birbirlerine karşı değil. Tenis oynadığınızda eşinizle bir takım oluşturur, birbirinize karşı oynamazsınız. Tarzlarınız farklı olabilir ama amacınız aynıdır. Birlikte eğlenmek, oynamak, oyun arkadaşı olmak. Oyununuzu kontrol etmek isteğiyle, öyle oynama, şöyle oyna, yanlış yaptın diyen bir eşiniz olduğunda zevk almaz olursunuz. Sonunda artık bu eşle birlikte oynamak isteğini yitirirsiniz. Ekip oluşturmak yerine eşiniz sizin oyununuza karışmak ister. Ekip anlayışının yokluğunda çatışma eksik olmayacaktır. Eşiniz ya da sevgilinizle ilişkinizi bir ekip olarak düşündüğünüzde her şey gelişmeye başlar. Bir spor karşılaşmasında olduğu gibi ilişkide de önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değildir. Zevk için oynarsınız. Sevgi yolunda aldığınızdan çok verirsiniz. Üstelik kendinizi kuşkusuz, bencil insanların sizden yararlanmasına engel olacak kadar çok seversiniz. Öç almaya kalkışmazsınız ama kendinizi açıkça ifade edersiniz. Söylediğiniz şudur: benden yararlanmaya kalkışmandan hoşlanmıyorum. Bana saygı göstermemen, kaba davranman hoşuma gitmiyor. Beni diliyle, duygusal, bedensel olarak kötüye kullanacak birisine ihtiyacım yok. Senden daha üstün olduğum için değil, güzel olanı sevdiğim için bana sövüp saymanı duymak istemiyorum. Gülmeyi seviyorum, eğlenmeyi, sevmeyi seviyorum. Bencil olduğum için değil, yanımda kurban rolü oynayan birini istemiyorum. Bu seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Ama senin düşünün sorumluluğunu ben üstlenemem. Benimle ilişkin parazitinin çok ağrına gidecek. Çünkü biriktirdiğin atıklara göre davranmak istemiyorum. Bu bencillik değil, öz sevgidir. Bencillik, kontrol ve korku hemen her ilişkinin sonunu getirecektir. Vericilik, özgürlük ve sevgi ilişkilerin en güzelini yaratır, sürüp giden bir aşk ilişkisini. İlişkide ustalaşmak size bağlıdır. İlk adım, herkesin kendi düşünü düşlediğinin bilincine varmaktır. Bir kez bu bilince ulaştığınızda, ilişkinin size ait yarısının sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. İlişkinin yalnızca bir yarısından sorumlu olduğunuzu bilirseniz, kendinize ait olanı kolaylıkla yerine getirebilirsiniz. Diğer yarıya hükmetmek bize düşmez. Saygı duyuyorsak eşimiz, dostumuz, oğlumuz ya da annemizin kendi yarısının sorumluluğunu taşıdığını biliriz. Diğer yarıya saygı duyarsak ilişkide barış egemen olacaktır. Bir sonraki adımda sevgiyle korkunun ne olduğunu bilirseniz, düşünüzü diğerlerine nasıl ilettiğinizin ayırdığında olursunuz. Duygusal bedeninizi sevgiye göre mi, korkuya göre mi ayarlayacağınıza an be an verdiğiniz karar iletişiminizin niteliğini belirler. Bu farkındalığa sahip olarak kendinizi korku yoluna sapmış bulursunuz. Dikkatinizi sevgi yoluna çevirebilirsiniz. Yalnızca olduğunuz yeri görüp dikkatinizi başka bir odak noktasına çevirdiğinizde çevrenizdeki her şey değişir. Son olarak, başka kimsenin sizi mutlu edemeyeceğinin, mutluluk kaynağınızın içinizden gelen sevgi olduğunun bilincindeyseniz, bu farkındalık Tolteklerdeki en büyük ustalık olan sevgi ustalığı haline gelir. Sevgi üzerine konuşabilir, binlerce kitap yazabiliriz ama deneyimlenmesi gerektiği için sevgi her birimiz için farklı olacaktır. Sevgi kavramlaştırılamaz. Eylemdir sevgi. Eyleme dökülen sevgi ancak mutluluk yaratabilir. Eyleme dökülen korkuysa acının kaynağıdır. Ustaca sevmenin yegane yolu sevgiyi eyleme dökmektir. Sevginizi doğrulamanız, açıklamanız gerekmez. Gereken sevgiyi yaşamaktır. Ustayı yaratan uygulamadır. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 52.